Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'dan hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla beraberiz. Bu hafta da sürdürülebilir kalkınma konusuna devam ediyoruz. Geçen haftalar sürdürülebilir kalkınma konusuyla ilişkili 10 başlıktan bahsettik. Toplam 130 göstergenin 10 başlıkta ele alındığını bahsettik ve bunlardan ilk ikisine değindik. Sosyoekonomik kalkınma ve sürdürülebilir tüketim ve üretim başlıklarına değindik. Bu hafta da sosyal içerme ile devam ediyoruz inşallah hocam. Tabii önümüzde başka konular da var. Toplam 10 demiştik. Hatırlatma açısından ben şöyle bir sıralayayım. Sosyoekonomik kalkınma, sürdürülebilir tüketim ve üretim, sosyal içerme, demografik değişimler, halk sağlığı, iklim değişikliği ve enerji, sürdürülebilir ulaştırma, doğal kaynaklar, küresel ortaklık, İyi yönetişim. Yani bu 130 gösterge bu 10 başlık altında toplanıyor. Biz ilk ikisine değindik. Yani sosyoekonomik kalkınma ve sürdürülebilir tüketim ve üretime değindik. Bu hafta da sosyal içermeye değineceğiz. Sosyal içermeye değinmeden önce bir tanımını yapmakta fayda var diye düşünüyorum hocam. Kısaca ben tanımlayayım isterseniz. Ondan sonra sizinle ilgili sorularımıza, sorularımıza geçeriz. Şimdi sosyal içerme sosyal dışlanmayla yakından alakalı bir kavram. Dolayısıyla önce sosyal dışlanmanın ne olduğunu bir bilmemiz gerekiyor. Ve hangi alanlarda sosyal dışlanma ortaya çıkıyor? Ve sosyal dışlanma türleri nelerdir? Sosyal dışlanma kısaca şunu söyleyebiliriz. Yani kişinin, bireyin ortalama hayat standartını yakalayamaması. Dolayısıyla bir şekilde yoksulluk riskiyle ve toplumdan dışlanma riskiyle karşı karşıya kalması diyebiliriz. Ve şu türleri var. İşte emek piyasasından dışlanma ve dolayısıyla işsizlik ortaya çıkıyor. Sosyal güvenlik piyasasından dışlanma ve maddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Tüketim özgürlüğünden dışlanma ve bunun sonucu yetersiz beslenme ortaya çıkıyor. Sağlık hizmetlerinden dışlanma, yararlanamama. Hastalık, tabii bunun karşına hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve eğitim hizmetlerinden dışlanma ve kültürel yozlaşma diyebiliriz. Ve tabii eğitim hizmetlerinden dışlanmanın bir sonucu olarak da toplum değerlerinden dışlanma ve yabancılaşma ortaya çıkıyor. Tabii bu dışlanmanın önlenmesi sosyal içermeyi gerektiriyor. Sosyal içermede işte bu riske maruz kalmış olan kimselerin tekrar toplumun içerisine katılması ve buna yönelik düzenlemelerin, kamusal alanda yapılacak düzenlemeleri içeriyor diyebiliriz. Genel olarak da üç başlığı kapsıyor. Bunları tabii detaylarını paylaşacağız dinleyicilerimizle ama maddi fakirlik ve yaşam koşulları, iş gücü piyasasına erişim ve eğitim gibi üç temel başlık altında değerlendiriliyor diyebiliriz. Evet hocam, sizin ekleyeceğiniz şeyler olursa buyurun.
Şimdi tabii sosyal dışlanma öncelikle ele alınması gereken bir başlık demiştiniz. Evet, evet. Doğru bir ifade. Zira öncelikle negatif olan, eksik olan vurgulanmalı ki bunun telafisinin ne olacağının cevabı ortaya çıksın. Burada önemli olan bir husus şu oldu. Sizin tanımları okurken dikkatimi çeken. Sosyal dışlanma ya da içerme çok belirgin bir şekilde maddi varlık, değer ve onun getirmiş olduğu yaşam standardı ile çok ilintili bir konu.
Evet.
Yani insanın dünya ile olan ya da insanlarla olan ilişkisi ya da temasının aracı olarak maddi varlığa, işte bu paradır, o anlamda alım gücüdür diyelim daha evet, genelde, ya ulaşma çok evet, önemli bir hedef.
Evet.
Bundan mahrum kalma boyutu bu yönüyle de insanın ortak hedefi eğer maddi varlığa ulaşmaksa ister istemez çok önemli bir gündem başlığı haline geliveriyor.
Evet.
İşte 10 temel başlık dediğimiz 10 temel alan, yani sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmaz şartı olan 10 temel alanda sosyal içermenin ya da dışlanmanın diyelim gündem başlığı olarak seçilmesinin nedeni nedir? Yani neden evet, bu iş çok önemlidir?
Neden önemlidir?
Ele almak evet, gerekiyor. Yani neden Türkiye bunu gözden kaçırmamalı? Ya da neden biz birey olarak işte ya da aile reisi olarak ya da komşu olarak, işveren olarak ya da bir iş ortamında ast ya da üst ilişkisinde olan insanlar olarak yani bu konuyu önemsemeliyiz? Şöyle bir nokta var. Yani hiçbir mevzu aslında siyasal sadece bu devletin işidir, evet, hükümetin işidir ya da üst yasa koyucuların, icrada bulunanların işidir noktasında değiliz artık.
Evet.
Bütün mevzular devletin en üst noktasındaki insandan tutalım da her bireyin tamamını içine alacak kadar dağıyla taşıyla ya da kentlisiyle köylüsüyle herkesi içine alacak kadar artık ehemmiyet taşıyor. Yani 77 milyon insanın tamamının gündemi olan bir başlık aslında bu. Önceden böyle değildi. İşte toplumların birbiriyle temasın daha zayıf olduğu alanlarda varsayalım ki işte bir yerde ortaya çıkan bir kıtlık ya da bir yerde ortaya çıkan bir savaştan bir başka bölgenin haberi bile olmazmış yerine göre.
Evet.
Ama şimdi öyle değil. Mesela daha dün işte Veznicilerde ortaya çıkan bu patlama ve orada vefat eden insanlarımız, şehit olan görevlilerimizin acısı hepimizi o anda etkiliyor bir anda. Ya da işte Türkiye'nin diyelim ki uluslararası arenada elde etmiş olduğu bir başarı diyelim, hepimizi bir anda ilgilendiriyor. Neden? Çünkü bunların sonuçları ister istemez bütün ülke satını bir anda etkiler hale geliyor. Bir anda ücretleri etkileyen, fiyatları etkileyen, değil mi?
Evet.
Sosyal güvenliği bir anda farklılaştıran neticeler ortaya çıkartıyor. Bir yasa değişikliği, mevzuattaki küçücük bir yorum farklılığı bile o anda 76-77 milyonu bir anda etkileyebiliyor. Bu itibarla sosyal içerme ya da dışlanma konusu da hepimizin derdi olan konu. Biz bu nedenle bu programda bu konuyu önemseyerek ele almak istiyoruz malum. Açarak ele almak istiyoruz.
Evet.
Yani herkes bu konuyu bilmeli ve herkes buna göre davranmalı inanarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tanımladınız. Şimdi yoksulluk riski ve toplumsal dışlanma ile karşı karşıya olma mevzuu var.
Evet.
Yani belli bir hayat standardına ulaşabilme noktasında. Yoksulluk riski neden hayat standardı ile doğrudan doğruya ilintilidir? Çünkü yoksulluk bizatihi doğrudan doğruya kendisi sosyal dışlanmanın bir sebebi haline gelmiş durumda.
Evet.
Belki bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce bu çok belirgin değildi. Yani insanların diyelim ki yoksul oluşları o anlamda sosyal hayattan uzak kalmalarının nedeni olmazdı. Ama bugün itibariyle modern hayatta 21. yüzyılın başında yoksulluk bizatihi kendisi başlı başına belirleyici bir faktör. Yaşınızın ne olduğunu önemi yok, hayat tecrübenizin ne olduğunu önemi yok, eğitim niteliğinizin ne olduğunu önemi yok. Hangi soya sopa, hangi örneğin siyasi çevreye ya da dini ortama ait olduğunuzun önemi yok. Doğrudan doğruya yoksulluk orada belirleyici oluyor.
Evet.
Bundan dolayı da dikkat edilirse bütün ortamlar, işte siyasi, kültürel, ister küçük sosyal gruplar, ister koca sosyal sınıflar düzeyinde diyelim, birliktelikler olsun, tamamı bir şekilde zenginlik ya da yoksullukla bağlantılı haldeler. Yani bütün örneğin siyasi görüşlerin, bütün sosyal grupların, izimlerin, düşüncelerin, inançların bir şekilde varlık ya da yoksullukla artık bağlantıları var. Bunun itibarla yoksulluk bizatihi doğrudan doğruya sosyal içerme ya da dışlanma ile intili bir konu. Türkiye'de en üstten ve en alta kadar bu konuyu önemsiyor. Bu tabii sonuçlarına bakarak belki ele alınmalı.
Evet.
Yani sosyal dışlanma, işte yoksullukla beraber ortaya çıkan örneğin sosyal dışlanma hangi sonuçlara sebep oluyor? Şimdi bu konu ele alındığında öncelikle bir defa sosyal ilişkilerden kopuşun bir gerekçesi oluyor sosyal dışlanma. Ya da sosyal dışlanmayı doğuran yoksulluk, diyelim. Sosyal ilişkileri koparan bir husus haline geliyor. Ve bu tabii insanın kendisinin sahip olmuş olduğu bir varlık boyutu. İtibariyle sosyal dışlanma alanı. Bir de ilave başka bir boyut daha var. O da birey kendisi o anlamda varlıklı dahi olsa sosyal dışlanmaya maruz olabiliyor. Yani varlığın ya da yoksulluğun dışında bir boyut daha var. Sosyal dışlanmanın müsebbibi olarak. O da başka bazı ortamlar sizi başka bazı gerekçelerle de dışlayabiliyorlar. İşte örneğin bir takım ayrımcılıklar oluşturabiliyorlar. Bu bazen inanca dayalı olabiliyor. Evet. Bazen etnik bir yapıya dayalı olabiliyor. Bazen hatta hemşericilik boyutuyla olabiliyor. Bazen mezun olunan bir okul bunun nedeni olabiliyor. İşte Türkiye bunu yaşadı. İşte 10 küsur yıldır belki daha uzun vadede de örnekleri görülebilecek şekilde yaşadı bunu. Ya da tam tersine dışlanmanın yanında içerme de o anlamda bu gerekçelerle ortaya çıkabiliyor. Kişinin niteliğinin hiçbir önemi olmaksızın diyelim, nereli olduğu ya da hangi düşünceye ait olduğu, hangi Evet. İşte dine, mezhebe örneğin ait olduğu gibi nedenler de içermeyi ortaya çıkarabiliyor. Yani hem dışlanma hem de içerme bu anlamda. Birinci müsebbip o anlam, o konuda belki yoksulluk denilebilir ama ikincisi de daha genelde toplumsal belki kültürle alakalı olmak kaydıyla, o sosyal kültürle alakalı olmak kaydıyla ayrımcılık boyutunda da ortaya çıkabiliyor. Şimdi sosyal dışlanmanın sonuçları demiştik. Bir defa sosyal ilişkilerden kopuşa neden olabiliyor. İkincisi iş, gelir, işte eğitim ya da mesleki eğitim fırsatlarından mahrumiyete de sebep de olabiliyor. Evet. Bu itibarla sosyal dışlanma adeta hayatın tamamında karşılığı olan ya da bulunabilen bir alan haline gelebiliyor. Yani biz seninle temas etmiyoruz, seni görmüyoruz demek yeterli değil. Bu aynı zamanda insanın adeta hayatının tamamını içine alan bir dışlamaya karşılık geliyor. İşte mesela diyelim ki iş bulamaz hale geliyorsunuz. Evet. Ya da sizin o ifade etmiş olduğunuz yaşam standardının elde edilememesinin bir nedeni olarak işte gelir elde edemez hale geliyorsunuz bir anda. Evet. Yani iş bulamazsanız gelir de elde edemiyorsunuz. Yani. İlaveten belki eğitim de alamıyorsunuz. İşiniz yoksa, geliriniz yoksa eğitim için harcayacak paranız kalmamış oluyor. Tabii eğitimle de buluşamazsanız kendi iş bulma kapasitenizi geliştiremez hale geliyorsunuz. Evet. Adeta kısır bir döngünün içine girmiş oluyor insanlar. Sonuç olarak da tabii ortaya çıkan sosyal dışlanma, yalnızlaşma, değil mi? Evet. Kendini toplumun dışında tamamen hissetme, belki topluma karşı nefret duyma, evet, intikam alma, ona yaptırım demeyeceğim ama onu cezalandırma diyelim süreçlerinde bile insanları götürebiliyor.
Evet.
İşte Amerikan ya da Hollywood filmlerinde gördüğümüz bir şeydir bu, değil mi?
Evet.
İş ortamında bile dışlanan insanların iş ilişkilerini bozucu, değil mi? Ya da toplumdan dışlanan insanların toplumu bozucu reflekslerini belki yüzlerce filmde izliyoruz. Bunlar hayali şeyler değil tamamen. Hani hayatta karşılığı olan hususlar. Şimdi belki somutu konuşacak olursak Faruk Hocam. Sosyal dışlanma sadece bireyin işte kendini yanda hissetmesi düzeyinde ya da salt bazı sosyal grupların kenarda kalması düzeyinde olsaydı çok önemli gözükmezdi belki ama sosyal dışlanma reel hayatta doğrudan doğruya sistemi etkileyen bir unsur haline gelebiliyor. Çünkü medya dediğimiz ya da bugün sosyal iletişim adını verdiğimiz o hatlar, o ağlar var olan bütün durumları, bütün gelişmeleri en küçük ayrıntısına kadar unutulmaksızın hatta sürekli erişilebilir bir duruma getirdi. Bu itibarla herhangi bir kişiye ya da bir gruba, bir çevreye yapılmış olan bir muamelenin karşılığı her ortamda, her an öngörülemez bir şekilde doğabiliyor, çıkabiliyor. Bu itibarla da sistem yürütücüleri bu dışlanma ya da içerme konusunu sürekli böyle adeta hani masanın üzerinde, evet, duvarda asılı bir hatırlatma notları, evet, takılır ya, sürekli olarak gündemde tutmak zorunda.
Evet, bütün kesimlerle ilişkileri düzenleyebilmek için belki de.
Evet, öyle ki insanlar gündelik hayatlarındaki konuşmalarında bile neyi ifade ettiğini, neyi ifade etmediğini, bunun ne anlama geldiğini, ne anlama gelmediğini sürekli dikkatli olarak ele alıp revize etme ihtiyacı da o anlamda hissederek bir sürekli düzenlik içinde ifade etmek zorunda kalıyorlar. İşte bazen siyasiler bir konu gündeme atıyorlar. Örneğin işte ailedeki çocuk sayısı, hı, evlenme, çalışma, değil mi?
Evet.
Genç işsizlik gibi ya da askerlik süresi gibi konularda rastgele konuşmalarının maliyetlerini çok yüksek yaşayabiliyorlar.
Yükselebilir, evet.
Yani siyasi hayatlarını bile o anlamda ya da iş hayatlarını bile o anlamda sona erdiren hususlar bunlar. Bu yönüyle de önceden belki insanların ne konuştuğu, ne düşündüğü çok önemli değildi ama bugün artık herkesin görüşünün medyaya yansıtılabildiği, her ifadenin kayda alındığı ve tekrar gündeme düşürülebildiği, 3 yıl sonra bile geriye gidilip 3 yıl sonra bu adam ne demiştinin bulunabildiği bir ortamda her şeyin çok net bir şekilde bir insicam halinde birbirini tamamlar şekilde ifadesi gerekiyor. İşte hatırlıyorum uluslararası arenada bazen mikrofonların açık unutulduğu, işte siyasilerin örneğin bir takım üst düzeydeki insanların konuşmalarının medyaya yansıdığı ortamlarda hangi sonuçların doğduğu hep gördük. İnsanı istifaya dahi götüren durumlar ortaya çıkıyor. Ha bu bize neyi gösteriyor aslında? Çok belki temel toplumun arka planlarını ilgilendiren bir mevzu bile çok sıcak gündemlerle iç içe.
Evet.
Bu durumda bizler bu iç içelikte bu konuyu gündeme almalıyız gibi gözüküyor. Yani sadece insanların arka planda kanun ve mevzuat düzeyinde uygulamalarıyla işler artık yürütülmez noktada. Yani 21. yüzyıl iletişim dünyası bizim her konuyu her ortamda ele almamızı ve birlikte çözüm bulmamızı gerektirir hale getirdi. Yani biz bu konuyu akademik bir ortamda tartışıp da bıraksaydık,
evet,
çözüm oluşturur muyduk olmazdık. Çünkü bu konular fiili olarak zaten adı konulmasa bile içerme ya da dışlama mevzuları gündelik hayatın her alanında sürekli işleniyor zaten.
Evet.
İşte diyelim ki kişinin giymiş olduğu bir elbiseden tutun da, değil mi? Yemiş olduğu bir yemeğe kadar her şeyin anlık paylaşılmış olduğu bir ortamda her mevzu artık 24 saat tartışılır durumda. Bu itibarla da bu sosyal içerme konusu herkesi her düzeyde her an ilgilendiren bir konu olarak önem taşıyor. Mesela bir soru sorsak desek ki ya sosyal dışlanma hangi faktörlerin ürünüdür? Yani nelere dikkat etmeliyiz? Madem bizim sosyal bütünlüğümüzü bozan diyelim, bir takım insanların dışta kalmasına sebep olan, o dışta kalan insanların da kendilerini kenarda hissettikleri, dışta hissettikleri, dolayısıyla da sürdürülebilir kalkınma süreçlerine dahil olamadıkları, ya olmak istemedikleri ya da bir takım engellerin olduğu ortamda sürdürülebilir kalkınma yarışında destek veremedikleri bir sonuç ortaya çıkıyorsa,
evet,
ve bu bizim için de anlamlı önemliyse, yani politika yapıcılar bu konuyu önemsemişler. Diyorlar ki sürdürülebilir kalkınma şarttır, önemli bir şeydir.
Evet.
Bunun da şartlarından bir tanesi sosyal hayatın tamamında bütün kesimlerin iç içe olduğu bir hayat standardına ulaşmak ancak bu mümkündür. Bu da sosyal içermeyi içerir.
Evet.
Diyorlarsa bu durumda acaba bu sosyal içerme ya da sosyal dışlamayı gündeme taşıyan hangi faktörler var? Belirleyici olanlar nelerdir? Ele almak gerekir gibi gözüküyor. Şimdi çok genel baktığımız zaman konuya işte akademik örneğin ortamlarda ele alındığında, evet, konu çok durağan haliyle belki ele alınıyor. Şöyle bir ayrım yapılıyor örneğin. Deniliyor ki işte sosyal kültür o anlamda sosyal içermeye de dışlanmanın belirleyicilerindendir deniliyor.
Evet.
Ya da diyelim ki işte eğitim ve mesleki nitelik ve tecrübe o anlamda içermeye de dışlanmanın sebeplerinden, evet, bir tanesidir, evet, deniliyor. Fakat konu aslında bu statik yapısının ötesinde çok daha dinamik bir takım süreçlerle ilintili. Yani sadece sosyal kültür diyerek konuyu bırakamazsınız.
Evet.
Sosyal kültürün arka planında o kültürü belirleyen unsurları ele almak gerekiyor. Ve bu unsurlardaki gelişmeleri dikkate almak gerekiyor. Şimdi örneğin diyelim ki sosyal kültür denildiğinde hangi işte faktörler belirleyicidir denilerek sorularak ortaya konulan bir gündemde sosyal kültür cevabına detayda şu başlıkları ilave etmek mümkün. İşte mesela diyelim ki madde bağımlılarına karşı sosyal kültürde bir dışlama vardır.
Evet.
Değil mi? Onlardan çekinilir çünkü. Evet. Yani bizim çocuklarımıza da bulaşır bu. Evet. Ya da bizi de etkiler bu. Acaba bu insanda kontrol edilmez bir takım davranışlar ortaya çıkmış mıdır? Bize de zararı olur mu? Gibi takım sebeplerle insanlar bunu dışlarlar o insanı.
Evet.
Ya da eski hükümlüler örneğin. Yani suç işlediği sabit olmuş ve bunun cezasını da çekmiş olan bir takım insanlara karşı toplumda bir sosyal dışlama vardır yani. Ana, evet, hattıyla. Çünkü korkarlar insanlar genellikle yani.
Evet.
Ya da diyelim ki özürlülere karşı bir sosyal dışlama vardır. Belki toplumun tamamına teşmil edilecek bir husus değildir bu ama toplumun bazı insanları özürlülere karşı bu dışlamayı gösterirler. Örneğin iş alım süreçlerinde,
evet,
özürlü insan dışlanabiliyor. Neden? İşte verimliliği etkileyecek denilerek gibi. Evet. Ya da diyelim ki yaşlılık sosyal dışlanmanın bir nedeni olabiliyor. Yaşlı insan o anlamda artık üretici değildir. Değil mi? Ya da yaşlı insan o anlamda katkı oluşturma kapasitesi düşük olan insandır diye düşünülür. Bir takım başka hususlara da ilave edilerek bu insanlar dışlanmaya konu olabiliyorlar. Ya da diyelim ki etnik durum bu anlamda dışlanmanın bir sebebi olabiliyor. Filanca milletten olan, filanca etnik kökenden olanın dışlandığı ya da içe alındığı, öne çıkarıldığı uygulamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir başkası yaşam muhitleri o anlamda sosyal içerme ya da dışlamanın nedeni olabiliyor. İşte filanca mahallede yaşayan, filanca semtte yaşayan ya da filanca caddede, sokakta ya da sitede yaşayanın içe alındığı ya da filanca işte muhitte yaşayanın da dışlandığı, işte refah bölgelerindeki insanların öne çıktığı değil mi? Varoş dediğimiz ya da kenar mahalle insanlarının dışta kaldığı bir yaklaşım ya da sosyal kültür doğabiliyor. Ya da daha genelde belki inanca dayalı diyelim, belli bir fikri savunan, izmi o anlamda dışlayan ya da reddeden insanların sosyal içermeyi de dışlamaya konu olduğunu görebiliyoruz. Bu belki siyasi bir görüşe de indirgenebiliyor ya da yükseltilebilir gözüküyor. Şimdi bunlar, bu başlıklar dinamik alanla ilintili olarak gündeme alınmazsa genel açıklama düzeyinde kalabiliyor. Genel açıklama düzeyinde kalan ifadeler ise çözüm geliştirmeye destek olur yaklaşımlar olmuyor. Bu itibarla daha uzun dönemden bugüne doğru içerme ya da dışlamaların ortaya çıkartmış olduğu sonuçlar nelerdir göz önüne alarak bu başlıkların ele alınması önemli.
Evet.
Mesela diyelim ki belli bir bölgede ikamet etmenin, oturmanın ne gibi sonuçları olmuş geçmiş dönemlerde? Örneğin bu insanların dışlanmışlıkları durumunda ülke ekonomisi, ekonomi bağlamında konuşacak olsak bile tek başına ya da sürdürülebilir ekonominin nereye evrildiğini ya da yöneldiğini tespit noktasında konuşacak olsak bile bu başlığı, geçmiş bir takım örnekler dikkatinde, onları dikkate alarak ele almak gereklilik gözüküyor. Mesela şimdi Amerika'yı ele alacak olursak değil mi? Amerika'nın o bağımsızlık sürecine giden dönemde, İngiltere'nin işte sanayileşme sürecinde Amerika'yı biraz kenarda tutan, dışlayan demeyeceğim belki ama Amerika'yı İngiltere için var olan bir bölge olarak tanımlayan yaklaşımı Amerika bağımsızlığının sebebi olmuştur.
Evet.
Değil mi? Yani Amerika'nın o bölgeyi sadece üretim yapılan, üretimin temin edicisi olan ya da ham madde elde eden, ham madde çıkartan, ara mamul üreten, nihai mamul elde eden ama bunun tüketim bölgesi olarak görmeyen yaklaşımı Amerika'nın bağımsızlığının yolu olmuştur. Yani dışlanma ya da içerme bir bakıma bir yönüyle sistemi bütünleştirirken diğer yönüyle de sistemi yıkan bir unsur haline gelebiliyor. İşte daha önce de ifade edildi ama işte Osmanlı Devleti'nin örneğin kuruluş sürecinde değil mi? Çok milletli bir toplumsal yapı vardı.
Evet.
İşte Müslüman olan, gayrimüslim olan, bunların da kendi içinde çok etnik temele varan farklılıkları vardı. Bunların sistemi bütünleştirir tarzda içeriye alınması, işte her birine bir fonksiyon, bir rol verilmesi, sistemin 600 yıllık ayakta kalış sürecinin müsebbibi oldu.
Evet.
Diğer taraftan da işte Amerika'yı örnekledik. Sistemin yıkıcı unsuru haline gelişin de örnekleri çoğaltılabilir. İşte Fransa örneği, işte Fransız ihtilalini ortaya çıkaran neydi o anlamda? Değil mi?
Evet.
Yani o dışlanma ya da içselleştirilemem, içe alamama değil miydi? Oradaki aristokrasinin yoksul sınıfı, toplumun genel kitlesini dışta bırakması değil miydi gibi.
Evet.
Bu itibarla bu sosyal dışlamayı ortaya çıkaran faktörler çok daha uzun vadede sebep ve sonuçları itibariyle dikkate alınmalılar. Konu bu boyutuyla önemsenmeli. İşte örneğin Türkiye gündeminde konuşacak olursak bu başlığı, yani sosyal içerme ya da dışlanma neden önemlidir'e bakılacak olunursa, Türkiye'nin kalkınma sürecinde elde etmiş olduğu gelir pastasının nasıl paylaştırıldığı önemli. Yani. İşte ilk girerken yapmış olduğumuz tanımda orada yoksulluğu önemsemiştik değil mi? Yani şu yaşam standardına ulaşmada yoksulluğun çok belirleyici olduğunu ifade etmiştik. Peki Türkiye bu noktada yoksulluk ya da zenginlik noktasında nasıl bir gelir dağılımına sahip?
Hocam ondan önce ben bir de şunu sorabilir miyim dilerseniz? Türkiye'ye geçmeden önce değerlendirmemiz gerekiyor tabii Türkiye'nin konumunu ve hatta dünya genel olarak dünyayı ve dünya içerisinde Türkiye'nin konumunu. Ama şimdi bu sosyal içermede dışlanmada ekonomi bağlamında ele alınıyor dedik. Başta da vurguladık ekonomi bağlamında ele alındığını. Ve sürdürülebilir kalkınmanın bir gereği olarak sosyal içermenin de sağlanması gerektiğini ifade ettik. Peki yani bu tabii insanla ilgili. Bireyi doğrudan ilgilendiren bir süreç sosyal içerme kavramı. Ve dolayısıyla sosyal dışlanma kavramı da aynı şekilde. Ki birbiriyle bağlantısını baştan itibaren vurguluyoruz. Öyleyse insanın yani bireyin ekonomiyle ilişkisinde asıl olan nedir? Ben o Türkiye gündemine geçmeden önce bir de bunu sormak istiyorum. Asıl olan nedir? Ona bir cevap
Önemli bir nokta. Satıyorum. Aslında belki varmamız gereken, son tahlilde varmamız gereken nokta bu. Evet. Yani insanın ekonomiyle olan ilişkisini yeniden tanımlama zaruretimiz. Evet. Ya da var olan tanımın yeterliliğini ele alarak bunu yapma.
Evet.
Yeni bir cevap geliştirme zaruretimiz açık. Şimdi hayat öyle bir noktaya geldi ki işte dışlanmayı ya da içermeyi bile o anlamda varlık ya da yoklukla tanımlar durumdayız.
Evet.
Bu bir zamanlar diyelim ki dünyanın çeşitli muhitlerinde başka sahiplerle ya da başka faktörlerle tanımlanıyordu. Yani sen bizimsin ya da sen bizden değilsin tanımlarken toplumlar bazen dini kullanıyorlardı. Değil mi?
Evet.
Bazen soyu kullanıyorlardı. Belli bir soya ait olmayı, aristokrat örneğin olmayı ya da köylü olmayı tanımlıyorlardı. Bazen belli bir inanç o anlamda anlam taşıyordu. Bazen etnik köken anlam taşıyordu gibi. Ama modern dünyada bunlar adeta aşılmış durumda. En belirgin tanımlama aracı varlık ya da yokluk oldu. Varsanız sizin sosyal içerme alanında olmanız çok kolay demektir. Maddi varlığınız yoksa dışlanabilir durumdasınız hemen. Bu şeyi aşmış gibi gösteriyor bize. Hani arka planda o asırlar boyunca var olan problemleri adeta aşmışlığımızı gösteriyor. Ama maalesef öyle değil. Yani reel hayata indiğimiz zaman bazı toplumlarda hala aslında kişinin kendi sahip olduğu yetmiyor. Arka planda o kişinin hangi konumda bulunduğu, İşte hangi örneğin sosyal rolde bulunduğu, hangi statüde bulunduğu, hangi inanca sahip olduğu, hatta hangi ırka ait olduğu ile de alakalı her şeye rağmen. Bu modern hayatın aslında aşamadığı, çözemediği bir boyut. Şöyle ifade ediliyordu, deniliyordu ki en ortak olanla buluşalım. En ortak olan nedir? Dünyanın imar edilmesi deniliyordu. Mamur bir dünya oluşturma deniliyordu. Mamur bir dünya da nasıl ortaya çıkartılır? Üretelim. Maddi bir varlık oluşturalım, zenginliğimiz olsun. O zenginliği her alana yayarsak, hayatın tamamına yayabilirsek bu maddi varlığı, dolayısıyla insanların kavga etmelerinin arka planının ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Yani dini problemler ortadan kalkacak, kültürel o anlamda etnik temelli problemler ortadan kalkacak deniliyordu. Modern hayat bizi o alana yönlendirmişti. Hakikaten bugün en temel hedef olarak bu maddi varlığa ulaşma hedefi bütün ülkelerin ekonomilerinin olmazsa olmazı noktasına geldi. İşte sürdürülebilir kalkınmayı bu nedenle önemsiyoruz yani.
Evet.
Bu birinci hedefimiz. Ama bu birinci hedefe bağlı olan diğer ikinci, üçüncü, beşinci arka plandaki o hedefler, problem alanları bu maddi varlık karşısında ortadan kaldırılamadı. Mesela dünyada milliyetçiliğe doğru giden süreci görüyoruz hep beraber.
Evet.
İşte son dönemlerde, son günlerde Fransa'da örneğin yaşananlar sadece iş hayatına dair yapılan yeni düzenlemeyle ifade edilebilir mi?
Bunun da ötesinde ele almak lazım.
Elbette. Çünkü bu durumda ortaya çıkan problemin sonuçları sadece çalışan ya da işverenle sınırlı olmuyor. Hemen bir Cezayirli'ye, hemen bir Zenci'ye, hemen bir Müslüman'a değil mi?
Evet.
Yansıtılabiliyor. İnsanların o arka planlarındaki o zihniyet dünyaları değiştirilemedi, dönüştürülemedi. Adeta biraz üstü örtüldü. Öyleyse ekonomi ve insan ilişkisini bu maddi varlığın ötesinde arka planıyla tekrar ele almak gerekiyor. Çünkü somut hayatta salt sadece maddi varlıkla tanımlansa bile bazı problemler doğarken, maddi varlığın dışında kalan alanlarla da ilintili bir sosyal dışlama tanımı bizi diğer alanları da tekrar gündeme almamıza neden oluyor. Yani etnik temel ya da yaşanılan bölge önemsiz değil diyoruz. Neden? Çünkü örneğin Varoş'ta yaşayan bir insanın parasının olmadığı varsayılıyor.
Evet.
Değil mi? Ya da filanca muhitte yaşayan insanın, işte filanca kulübün üyesi olan, değil mi? Ya da filanca mesleğin diyelim icracısı olan bir adamın sadece maddi varlık sahibi olduğu da düşünülmüyor. Aynı zamanda arka planda o maddi varlıkla beraber iyi bir kültür sahibi olduğu, değil mi? İyi bir insan olduğu gibi takım şeyler de, kabuller de var. Yani maddi varlık yaşam muhitiyle çok ilintili olabiliyor.
Evet.
Yaşam muhitiyle ilişkili oluş da dışlanma ya da kabul edişle direkt bağlantı aracı haline gelebiliyor. Üzerinde taşımış olduğu bir armaya bakarak ya da giymiş olduğu bir gömleğe, tişörte bakarak, değil mi?
Evet.
Ya da giymiş olduğu tişörtün işte forma rengine bakarak insanlar birbirini dışlar ya da birbirini kabul eder değiller mi?
Evet.
Ya da diyelim ki taraftar kartı diyelim. Dağıtımı sadece taraftarlıkla sınırlı anlam mı taşıyor? Yani maddi destekte bulunma ya da bir bakalım dışlamanın da bir aracı olamaz mı?
Evet.
Ya da okunulan bir gazetenin ya da tatil yapılan bir beldenin, bir muhitin arka planda sadece gelirle ilintili olduğu, onunla sınırlı kaldığı söylenebilir mi?
Peki hocam, burada demin sizin değinmeye çalıştığınız konuya geçersek, yani Türkiye'de ve dünyada sosyal içerme ve dışlanmaya baktığımızda mevcut durum nedir? Yani dünüyle bugünüyle şöyle bir karşılaştırma yapabilir miyiz?
Şimdi bu kalkınma sürecinde,
evet,
o sanayileşme önceliği aşamalarında diyelim, bu gelirin nasıl dağıtıldığı, dolayısıyla gelirle ilintili olarak bir takım kademelemelerin ortaya çıkışı çok da önemsenmemişti. İnsanların ne kadar gelir elde ettiği, bu elde edilen gelirle de hangi rollerin ve statülerin ya da kabullerin ya da dışta kalışların ortaya çıktığı pek dikkate alınmamıştı. Asıl olan deniliyordu, işte toplumsal bütünlükte bir büyümedir,
evet,
zenginleşmedir deniliyordu. Fakat bakıldı ki bu zenginleşme herkese eşit şekilde dağılmıyor.
Evet.
Bu eşit şekilde dağılmayış sadece parasal bir durumda değil. İnsanların adeta toplumdaki itibarlarıyla, varlıklarıyla, kabulleriyle ya da dışlanmışlıklarıyla ilintili bir sonucu da var bunun. Bu dışlanmışlık bazı sosyal grupların, kesimlerin konuyu siyasi düzeyde bile ele almalarına, karşı koyuşlarına sebep oldu. İşte Çarlık Rusyası'ndaki sosyalist ihtilal, değil mi? Ya da Fransız ihtilali bunlarla açıklanabilir gözüküyor. Tam tersine de maddi varlık bir takım insanların, maddi varlıkla buluşan insanların diyelim, toplumun tamamına sahip çıkmalarına sebep de olmadı.
Evet.
Yani bir taraftan varlık sahibi olmayanların dışlanmışlığı söz konusuyken, diğer taraftan da maddi varlık sahibi olanların da sistemin tamamını kuşatamadıkları ortaya çıktı. Yani maddi varlığa sahip olan insanın toplumun tamamında da söz sahibi olamadığı gibi durum ortaya çıktı.
Evet.
Sonuçta gelinen nokta şu oldu. Demek ki maddi varlık tek başına ya da işte büyümeye dayalı diyelim bir sanayileşme, tek başına toplumsal arka plandaki bir takım ihtiyaçları karşılamıyor, çözmüyor. Bunların da gündeme alınması gerekir ortaya çıktı. Bu da kalkınma dediğimiz işte boyutu gündeme taşıdı.
Evet.
İnsanların yaşamış oldukları sokaklardaki asfalt olup olmadığı, değil mi?
Evet.
Evinin çöpünün alınıp alınmadığı, temiz su bulup bulamadığı gibi alanlar sadece elde edilen maddi varlık ve zenginlikle ilişkili hususlar değiller, değildire vardı insanlık. Yeni çözümler geliştirilmeye başlandı. İşte bugün gelinen noktada insanların elbette toplumsal o pastada ne kadar pay aldıkları önemli.
Evet.
Mesela işte Türkiye'ye bakacak olursak işte son dönemde bir iyileşme trendinden mevzu edebiliriz. İşte örneğin diyelim ki 2000 işte yılların başlarında toplumun en fazla gelir elde eden kesimi, yani %20'lik nüfus grubu diyelim, toplam gelirin %50'sini elde ederken şu an bu %46-45 düzeyine inmiş oldu. Yani %5'lik bir geliri onunla kaybettiler.
Evet.
Kimin lehine kaybettiler? Daha az gelir elde eden gruplar lehine kaybettiler. Bu noktada da en az gelir elde eden grup işte %5.3 ya da 4 gibi, 2 gibi bir orandayken şu an %6'ya dayanmış oldu. Yani şu anki en alt gelir grubu daha fazla gelirin
daha
sahibi
fazla
oldu.
Gelir sahibi.
Ama bunun yetmediği bir durumla karşı karşıyayız artık. Yani eğer bir sosyal noktada, sosyal boyutta diyelim, bir bütünlük, bir sürdürülebilir kalkınma sürekliliği yakalamak istiyorsak eğer, yani bugünden yarına, 10 yıl sonrasını bile o anlamda öngörebilir hale gelmek istiyorsak, bu kesimler arasındaki ilişkiyi sadece elde edilen gelirle ilintili ölçemeyiz, ölçmemeliyiz.
Evet.
Arka planda bu insanların birbirleriyle ne kadar bütünleştikleri, gündelik hayatın içinde birbiriyle ne kadar bütünlük içinde yaşadıkları, bir arada olduklarıyla da ilişkili görmeliyiz. Nasıl ki işte camiye giden insanlar, evet, değil mi, zenginiyle varlıklısı aynı safta durabiliyorlarsa, camiden çıktıktan sonra da aynı ortamda eğlenebilme, aynı ortamda dinlenebilme, değil mi, aynı ortamda belki tatil yapabilme, aynı ortamda yaşayabilme standardı da bir şekilde kurgulanabilmeli. İşte okulda herkes eşit, sınıfta herkes beraber aynı sınıfta oturuyor, değil mi? Evet. Ama çıktığımız zaman örneğin birisi yemeğini farklı, diğeri eğlencesini farklı yapıyorsa ya da iş ortamı hakeza böyleyse, bu tabii toplumsal bütünün 76 milyon, 77 milyon tamamı için dikkate alındığında çok daha başka bir takım başlıkları dikkate getiriyor. Yani öyle iş yerleri var ki, öyle örneğin okullar var ki, öyle yaşam muhitleri var ki, hepsi birbirine benzeşiyor.
Evet.
Hepsinin gelir düzeyi örneğin aynı ama toplumun geneli itibariyle konu ele aldığımızda da toplumu diğer kesimlerinden uçuk ya da çok önemli farklılıklar içinde yaşıyorlar bu insanlar. Bu durumda da politika yapıcıların ya da karar vericilerin o mozaiğin bütününü küçük ölçeklerde değil, daha büyük ölçeklerde gündeme almaları gerekiyor. Ve bu konu sadece işte iş bulma, işe yerleştirme, kadın erkek eşitliği ya da etnik ayrımcılıkla sınırlı da değil. Çok daha detaylı bir takip süreci var.
Evet hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Sürdürülebilir kalkınma başlıklarından sosyal içermeyi ele aldığımız programımızın sonuna gelmiş olduk. Ben buradan dinleyicilerimize gelecek hafta tekrar bir arada olmak üzere hoşça kalın diyorum. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı Ramazanlar efendim. Hayırlı akşamlar.